bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Adı Aylin, Ayşe Kulin, Remzi Yayın Evi, 15. basım, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Nuray Ekim. Ön söz. Rüzgar 100 kerte birden atlayıp bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. Aylin Radomisli Cates, 19 Ocak 1995 Perşembe günü evinin bahçesinde o sabah evini temizlemeye gelen hizmetçisi tarafından kendi arabasının altında ölü bulundu. Üstünde ve etrafta nasıl öldüğüne dair hiçbir iz yoktu. Bir hırsızın saldırısına uğramış değildi, bir katille boğuşmamıştı. Elbisesi yırtılmamış, tırnakları kırılmamış, saçı başı dağılmamıştı. Çorapları bile kaçmamıştı. Kaptı kaçtı tipi arabası, parke taşı döşeli dümdüz avluda, aklın almayacağı bir nedenle kayarak, dört parmak yüksekliğindeki seti atlamış, meyil aşağı inmiş, ön tekerlekleri yolda, arka tekerlekleri duvara takılı durmuştu. Aylin arabanın altında çaprazlamasına girmiş, sırtüstü yatıyordu. Üstünde abiye bir gri döpiyes, yakasında yarım ay biçiminde bir elmas broş, parmağında tek taş yüzük vardı. Otopsi raporuna göre 2 gün önce salı gecesi ölmüştü. Zengin, ünlü ve saygın insanların yaşadığı mahallede yerel polis ve yerel yöneticiler Bedford'un adını polisiye bir olaya bulaştırmamak için dosyayı apar topar denilebilecek bir hızla kapattılar. Teşhis freak accident, yani garip bir kazaydı. Kaza gerçekten de garipti. Bir insanın kendi arabasının altına çaprazlama yatarak göğsüne aks saplanması neticesinde ölmesini hiç kimsenin aklı almıyordu. Ailesi özel dedektifler tutarak olayın üstüne gitti. Hatta MIT'in bile bir araştırma yaptırdığı söylentisi oldu. Ama ölümü üzerine verilen ilk raporların dışında hiçbir bulgu elde edilemedi. Ailenin öldüğü salı gecesi orada olanları sadece Toby Von Shaver gördü. O da bir köpek olduğu için bildiklerini kimseye aktaramadı. Aileni herhangi birinin veya bir kurumun öldürmüş olması ne kadar uzak bir ihtimalse, garip bir kaza neticesi ölmesi de aynı ölçüde uzak bir ihtimaldi. Aylin Radomisli Cates pek az insana nasip olabilecek dolulukta, renkli, heyecanlı ve verimli bir hayat yaşadı. Gerçekten de tarifi zor, ender rastlanan kişilerden biriydi. Çok zeki, çok yönlü, çok cesur, duygusal ve değişkendi. Yazılanlar onun kişiliğinin tam hakkını veremeyecektir. Bu kitap, onu sevenlerin yardımıyla, coşkuyla bağlandığı bu dünyaya ondan bir ses kalsın diye yazıldı. Ve geride bıraktığı dostlarına ondan bir elveda. Hala yaşıyor olsaydı belki Türkiye devletlerinin birinde Amerikan elçisiydi şimdi. Belki de başarısını bizzat kanıtladığı ışık terapisini Beyaz Saray'ın gün ışığı görmeden çalışan memurlarına uygulamaktaydı. Amerikan ordusunda görev yaparken elde ettiğini varsaydığımız bazı bilgilerle başka projelerin peşinde de koşuyor olabilirdi. Ama eğer yaşasaydı yine bir rüzgar hızıyla esiyor olacaktı kuşkusuz. Şimdi Aylin huzur içinde uyuyor. Tanrı rahmetini ve yaşarken özlemini çektiği huzuru ondan hiç esirgemesin. Nur içinde yatsın. Aylin'in öyküsünü ablası Nilüfer Güley'in ve yeğeni Tayyip'e Gülek Birsel'in onayları, destekleri ve önüme serdikleri arşivleri olmaksızın yazamazdım. En başta onlar olmak üzere bu kitabın oluşması için New York'ta değerli zamanlarını ve anılarını benimle paylaşan psikolog Michelle Radomisli'ye, Joseph Cates'e, Nuri Çeli'ye, Zeynep Tarzı Osmanoğlu'na, Irene Ansaman'a, Sister Connelly'ye, Lori Krauss'a, Leyla Şek'e, Emel Klixman'a, New By Tom's'a, Greg ve Tim Radomisli kardeşlere, Timothy Childs'a, Richard Extract'e, Raoul Felder'e, Kurt Duldner'a, Barbara Plump'a, Claire Tamba'ya, Zeynep Uşaklıgel'e, Vildan'a ve Virginia'ya sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Ayrıca yine değerli katkılarından dolayı başta Aylin Günensay olmak üzere Betin Akaya, Hilmi Bayındırlı ve eşine, Tülin Aktar'a, Polat'a, Feride, Kerem ve Ayşegül Kürkçüoğlu'na, Coşkun ve Bige Kırca ile Selcan Kırca'ya, Leyla Birsel'e, Sevgi Gönül'e ve Ömer Koç'a teşekkür ediyorum. Ve elbette Henry'e. Değerli önerileri için bu çalışmanın en ağır yükünü taşıyan Zeynep Atayman'a, Yasemin Aktaş ile Filiz Göver'e ve kitabın adının oluşmasındaki katkısından dolayı Murat Birsel'e şükran borçluyum. Aylin'in cenaze töreninde yaptığı o unutulmaz konuşmanın içinde yer alan Mevlana dizilerini ve Ahmet Ertegün'ün konuşmasından aktardığım Byron dizilerini hatırımı kırmayarak Türkçeleştiren değerli hocam Talat Halman'a da sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim. Bu kitap bir yaşam öyküsü olduğu için kitapta adı geçen şahıslar gerçek kişilerdir. Kişisel istekler karşısında bazı kimselerin adlarını değiştirdim. Rahibe Nancy ile Lowry Krauss ve A.P. Jones kitapta yer alan şikayetlerle Aylin'e gönderilmiş ve onun tedavi metotlarıyla sağlıklarına kavuşturulmuş gerçek kişiler olup sadece tedavi öyküleri kurgudur. Ayşe Kulin, Temmuz 1997. Merhaba Ölüm. 24 Ocak 1995, Salı, 10.30, New York. Upuzun binaları koyu menekşe rengi ufka yaslanmış kentte, yağmur bardaktan boşanırcasına yağmış, nefes kesen bir ayaza bırakmıştı yerini. Madison Avenue'nun 81. cadde ile kesiştiği yerde, 1076 numaralı Campbell Funeral Home'un pencereleri ince bir buz tabakasıyla tüllenmişti. Dışarıdaki havanın dondurucu ayazına karşın tören salonunun içinde görünmez bir yangının sıcağı vardı. Yükseltilmiş sahnede kapağı açık, maun bir tabut duruyordu. Uzun bir sıra oluşturan insanlar, tabutta yatan albay üniformalı Amerikan subayını selamlayıp içlerinden dua ya da veda ederek tabutun başından ayrılınca yanan yürekleriyle gelip salondaki koltuklarda yerlerini alıyorlardı. Herkes etrafa hakim olan ordu düzeninin saygınlığını kutsar gibi sessizce ağlıyordu. Duygularını frenlemekte genellikle zorlanan Türkler bile genci, yaşlısı bu ağırbaşlı törenin haşmetini bozmamaya özen gösteriyorlardı. Gözyaşları yüreklerinden taşıp boğazlarını yakarak gözlerine kavuşuyor. Sonra bir sel gibi yine yüreklerine geri akıyordu sessizce. Hepsi de dimdik, hiç kıpırdamadan, konuşmadan, hıçkırmadan acılarına odaklanmış omuz omuza oturuyorlardı. Katafalkın üstünde dört bir yanı rengarenk çiçeklerle donanmış tabutta yatan kişi, bir askerden çok oraya bir film çekimi için öylece uzanıvermiş bir Hollywood yıldızını andırıyordu. Bu albay üniformalı Amerikan subayı bir Türk kadınıydı. Son derece itinayla taranmış açık kumral saçlarında kızıl röfleler vardı. Yüzünün biçimi, burnu, dudakları kusursuz güzellikteydi. Dudaklarının hemen kenarında muzip bir kıvırıltı. Yine hiç beklemediğiniz bir şey yaptım işte der gibiydi. İnce uzun parmakları göğsünün hemen altında birbirine kenetlenmiş, tören üniformasının içinde bir gül dalı gibi ince, zarif ve kırılgan, Teninin pembe buğusunda ölümden hiçbir iz taşımadan uzanıyordu serin satenin üzerinde. Ölüm rengarenk çiçeklerle bezenmiş tabutta yatan kadına o denli aykırı düşüyor. O denli yakışmıyordu ki. Onun huzurlu, muzip ve güzel yüzüne o kadar uzak ve yabancıydı ki sanki bu bir cenaze töreni değildi de bir düğün salonuydu. Sanki birazdan bir atlı gelecek, dudaklarına bir öpücük konduracak ve o her zaman biraz buğulu bakan gözlerini aralayıp gülümseyiverecekti kurtarıcısına. Ve inanılmaz yaşam öyküsüne yeni baştan başlayacaktı. Tıpkı bir masal prensesi gibi. Ve bir rüzgar esecekti. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan ülkeden kopup, yaşlı orta Avrupa'da dönüp dolaştıktan sonra Atlantik kıyılarına vurmuş bir deli rüzgar. Tek bir ülkeye, tek bir ilkeye sığamayacak kadar güçlü, tek bir eşle, tek bir meslekle ömür tüketemeyecek kadar hızlı esen bir bora. Bir meltem aynı zamanda. Yumuşak, sevecen, sarıp sarmalayan, dinleyen, dinlendiren, şifa veren, kocaman yürekli bir lokman ekim. Bir pırıltı. Ele avuca sığmaz, durdurmak da tanımaz bir civa. Yorulmak bilmeyen bir yolcu. Aylin. Aylin Devrimel. Amerikan subayı üniformasının içinde, Osmanlı geleneğine sahip, köklü bir aileden gelen bir Türk kızı. Salonun büyük bir bölümünü dolduran insanlar Türktü. Onun yaşama birlikte başladığı, okul sıralarını paylaştığı, asla vazgeçemediği çocukluk arkadaşları, akrabaları, New York'ta görevli Türk diplomatları ve kendi hangi uyrukta olursa olsun hiçbir zaman kopamadığı Türkler onu uğurlamaya gelmişlerdi. Aylin Devrimel Radomisli, New York'un en ünlü 10 ruh doktorundan biri. Onun sayesinde ruh sağlıklarına, ailelerine ve yaşama geri dönmüş onlarca insan, yani onun yarattığı mucizeler, kurtarıcılarına son teşekkürlerini sunmaya gelmişlerdi. Aylin Devrimel Radomisli Cates, Amerikan ordusunun başarı nişanını kazanmış, 2 yıl içinde albaylığa yükselmiş, yeri doldurulmaz subayı. Ordunun değişik rütbelerindeki subayları bu olağanüstü meslektaşlarına son vazifelerini yapmaya gelmişlerdi. Çocukları. Hiçbirini kendi doğurmadığı halde onu öz ailelerinden de yakın bulan, onun büyüttüğü, yetiştirdiği, etkilediği, dertlerini paylaştığı sevgili Tayyibesi ve Michelle'in oğulları Tim ile Greg onu son kez kucaklamaya, bağırlarına basmaya, öpmeye gelmişlerdi. Kocaları, eski ve yeni sevgilileri, platonik aşkları, hayranları, dostları, meslektaşları, hastaları. Bir daha yaşamlarında böylesine coşkulu, renkli, çok sesli bir müziği asla duyamayacaklarının bilincinde, onu tanımış olmanın keyfi ve onu ansızın kaybetmenin acısıyla şaşkın insanlar. Bu resimler son yolculuğuna uğurlanmakta olan ailenin fotoğraflarından sadece birkaçıydı. Başkaları da vardı. Çok çok yıllar önce 20 yaşlarındayken, bir Arap prensinin altın kafesini kendi kararıyla kapanıp kısa zamanda o kafesten uçuveren bir deli fişekti. Partal blue jean'i ayağında özgürlük şarkısı söyleyen, çiçek çocuklarının peşinde dolanıp savaşma, seviş diye bağırırken, üniversitede doktora yapan bir fizikçiye takılan ve dünyası değiştiren bir hippi kızdı. 26 yaşında fakültelerin en uzununu ve zorunu seçerek tıp okumaya başlayan kararlı, hırslı bir öğrenciydi. İnanılmaz rüyaların gerçekleştiği, rekabetin acımasızca uygulandığı, dünyanın o vahşi ve muhteşem merkezinde New York'ta başarılı bir doktordu. Babası yaşındaki Afgan şaire çılgınca aşık bir genç kadındı. Türkiye'den New York'a göç etmiş psikolog Michelle Radomisli'nin sevgili karısıydı. Kentlere, kıtalara, yaşantılara sığamayan Aylin. Büyük başarılar, büyük yalnızlıklar, büyük aşklar ve büyük acılar. Boşanma, arayışlar, yeni aşklar ve Joseph Cates ve ordu Son durak, son koca, son ızdırap, son. Selamlama faslı sona erip herkes salondaki yerini aldıktan sonra ailenin güzel yüzünün üstüne tabutun maun kapağını kapattılar. Salonun sağ köşesindeki piyanoda bir genç kadın Verdi'nin Requiem'ini çalıyordu. Konuşmacılar sırayla çıktılar sahnedeki kürsüye. Önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İnal Batu, sonra Ahmet Ertegün konuştu. Ahmet Ertegün, gümüş saplı bastonuna dayanarak yaptığı konuşmaya, Byron'dan bir alıntıyla başladı. She walks in beauty like the night, of cloudless climates and starry skies, and all that's best of dark and bright, meet in her aspect and her eyes. Yürüyor güzelliklerle o kadın, sanki gecesi, bulutsuz iklimlerin ve yıldız dolu göklerin. Karanlıkta, aydınlıkta, en iyi ne varsa hepsi, kucaklaşmıştır içinde o yüzün ve gözlerin. Byron bir baloda görüp vurulduğu Lady Wilmot için yazmıştı bu şiiri. Hayatı boyunca tüm güzellikleri gözlerinde yansıtan Aylin, bu şiirin yeni sahibiydi artık. Ertegün'ün arkasından Talat Halman geldi kürsüye. In this ocean there is no death, no despair, no sadness, no anxiety. This ocean is boundless love. This is the ocean of beauty, of generosity. Ölüm diye bir şey yok bu ummanda. Umutsuzluk da yok, hüzün de, kaygı da. Bu umman sonsuz aşk ve sevgi dolu, iyiliğin, cömertliğin ummanı bu. Talat Halman, Mevlana'dan İngilizce'ye kendi çevirdiği bu satırları okudu önce, sonra da güzellik, cömertlik ve sevgiyle yoğrulmuş bu kadının, Mevlana'nın ölümsüzlük denizinde bir damla gibi hep var olacağını anlattı oturanlara. Ailenin herkesi etkileyen o tuhaf, kedi bakışlı, yeşil sarı gözlerinden söz etti. Bir gözünde coşku ve neşe ama öbüründe sanki bir gölge gibi ince bir keder. Una furtiva lacrima, yani kaçak bir gözyaşı. Talat Halman kaçak gözyaşlarından una furtiva lacrima'dan söz ederken piyanoda Alessia D'Amour operasının meşhur Una Furtiva Lacrima aryasının melodisi duyuldu. Aylin'in ömrünün son gecesinde, son saatlerinde dinlediği operadan bir arya. Tuhaf bir tesadüfle her şey hiç planlanmamış olmasına rağmen inanılmaz bir biçimde denk düşüyor, müthiş bir düzenle yerli yerine oturuyordu. Sanki bir gizli el, müziği, şiiri, Byron'ı, Mevlana'yı, Aylin'i, Donizetti'yi ve son geceyi birbirine harmanlıyordu. 24 Ocak 1995 Salı 12.50 New York şehrinde L.I. Express'te Exit 68'den çıkıp yolun sağında kalarak William Floyd Parkway'in kuzeyinde biraz gittikten sonra Road 25 East'ten saparsanız az sonra Calvert'ın National Cemetery işaretini görürsünüz. Yani Amerikan ordusuna mensup subayların kabristanını. Göz alabildiğine uzanan zümrüt yeşili bir çimenin üzerinde belli mesafelerde dizilmiş küçük mezar taşları ve taşların üzerinde haçlar, hilaller, Musevi yıldızları, uzak doğu dinlerine ait değişik işaretler vardır. Bir de insanı ansızın sarmalayıveren bir huzur duygusu. Her dinden ya da dinsiz, kadın erkek tüm rütbeler, bu dünyadan gelip geçmiş varlıklar olarak hiçbir ayrıcalığa sahip olmaksızın yan yana yatarlar orada. Tek ortak noktaları Amerikan ordusunda görev yapmış olmalarıdır. Artık geldikleri yere, doğanın sırrına dönmüşlerdir. Orada toprağın koynunda eşittirler şimdi. Cenaze alayı kabristana saat tam 1'e 10 kala giriş yaptı. Başta bando, arkada askerler, iki sıra halinde tapudun iki tarafında uygun adım yürüyorlardı. Cemaat onları biraz geriden takip ediyordu. Girişte bir yetkili Nilüfer'i durdurup mezar taşına hangi dini işareti koymak istediklerini sordu. Elindeki kitapçıkta 50'ye yakın işaret vardı. Dünyada mevcut tüm dinlerin, mezheplerin, tarikatların işaretlerine hayretle baktı Nilüfer. Kardeşim dinlerin hepsinin üstündeydi. Onu herhangi bir dinle sınırlamak istemiyorum. İşaret koymayalım dedi. Bir sembol seçmek zorundasınız. Mutlaka inandığı bir tanrı ya da bir felsefe, bir düşünce sistemi vardır. Bu kitabı araştırın ve seçin. Mezarın başına bir işaret koymamız şart. Allah'a inanmayanlar, yani ateistler için de bir amblem var. Aylin Allah'a inanırdı. Allah'a gerçekten inandığı için dinlerin üstündeydi zaten. Ateist değildi ki. Her neyse, seçin işte bir şey, dedi adam. Sesi asabileşiyordu. Nilüfer Tayyip'i çağırdı yanına. Kitaptaki şekilleri taradılar. Tayyip'e kartal kanatlarını andıran bir amblem gördü. Bunu seçelim anne dedi. Teyzeme özgürlüğü ve sınır tanımazlığı simgeleyen kuş kanatları çok uygun düşer. Bunu seçtik dedi adama Nilüfer. Adam işaret edilen şekle baktı. Kitabın arka sayfalarını karıştırdı. Sufilerin amblemini seçmişsiniz. Zaten galiba Müslüman demişlerdi alba için dedi. O dinlerin üstünde bir varlıktı dedi Nilüfer sertçe. Bunu seçtik. Çünkü kanatlar kardeşimin kişiliğine çok uygun düştü. Tayyip'e ve Nilüfer askeri törenin yapıldığı noktaya yürüdüler hızlı hızlı. Büyük bir tentenin altında birikmiş kalabalığın en önünde yerlerini aldılar. Katafalkın üstündeki tabut Amerikan bayrağına sarılıydı. Bando Amerikan milli marşını çalmaya başladı. Subaylar hazır ola geçip selam durdular.